Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizlere umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda çok önemli bir konuyu, Peygamber Efendimizin fiziki yapısı ve beşeri özellikleri anlamına gelen şemaili hakkında bilgi sunmak istiyoruz sizlere. Ancak konumuza giriş mahiyetinde olmak üzere Hazreti Peygamber'in biz Müslümanlar için ifade ettiği anlama kısaca değinmek istiyorum konumuza giriş mahiyetinde olmak üzere. Ahzab suresi 56. ayeti kerimede Rabbimiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam ediniz buyurulmaktadır. Salat ve selam, gönül dünyamızı aydınlatan, bizi hak yola ileten Yüce Resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline, ashabına ve siz ümmetine olsun. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebiy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah ve melekleri ona salatü selam ederler. Ey iman edenler, siz de Hazreti Peygamber'e selam ediniz, salatü selam getiriniz. Allah'ın ve meleklerin Efendimiz'e salat etmeleri, onun Rabbimiz katındaki değeri açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dünyadaki huzurumuz da, ahiretteki ebedi kurtuluşumuz da ona tabi olmak, onun izinden gitmekle mümkün olacak. Allah muhafaza eylesin, onun sünnetine karşı çıkmamız bizi önü alınamaz zararlara uğratacaktır. Çünkü Nur suresi 63. ayetinde onun emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar buyurulmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'e itaat Allah'a itaattır. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının mealindeki Maide suresi 92. ayeti bize bunu beyan eder. Ayet-i kerimede Allah'a itaat ile peygambere itaat birlikte zikredilerek Hazreti Peygamber'e itaatin önemi ortaya konulmakta. Nisa 80. ayette ise kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurularak bu husus doğrudan ifade edilmektedir. Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan vazgeçin mealindeki Haşr suresi 7. ayetinde aynı husus önemine binaen bir daha tekrar edilmektedir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Metnini okuduğumuz Ali İmran 32. ayetinde Rabbimiz de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ayetinde Allah Teala'nın bizi sevmesinin şartı olarak Resulüne uyulmasının gösterilmesi, Hazreti Peygamber'i itaati çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir sonraki 32. ayette قُلْ اَتِيُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez ayeti de meseleyi iyice pekiştirmektedir. İşte sadece birkaçını sıraladığımız ayetler Hazreti Peygamber'e itaat ve onun yolunun sünnetinin takibi konusunda bizlere çok net mesajlar vermektedir. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde altını çizmeye gayret ettiğimiz bu ifadelerimizle birlikte programımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Kurra Hafız, Fatih Okumuş hocamızdan Fatiha suresi ile Bakara suresinin ilk 5 ayetlerinin tilavetlerini dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da sözlerimizin başında arz ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin fiziki yapısı ve beşeri özellikleri anlamına gelen şemaili konusu ile konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى rabbihim ve ulaik ve ulaik humul muflihun. Sadakallahul azim.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda sizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şemaili, yani beşeri fiziki özellikleri ve yüce ahlakı hakkında özet bilgiler sunmak istiyorum dilimizin döndüğünce. Hazreti Peygamber'in vücut şekli, yani fizyonomisi, karakteri, beşeri özellikleri hakkında hadis ve siyer kaynaklarımızda yeterli bilgi bulmak mümkündür. Bu husus klasik literatürde daha çok sıfatün nebi, sıfatü rasulillah, menakıb, fedail, şemail gibi başlıklar altında yer almaktadır. Hazreti Peygamber'in beşeri ve fiziki özellikleri İslam literatüründe şemailin yanı sıra hilye başlığı altında da zikredilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, tevhid inancının temel ilkelerine halel getirebileceği düşünülerek Hazreti Peygamber'in resmini çizmek İslam toplumlarında hiçbir zaman tasvip edilmemiştir. Bunun yerine hadis ve siyer kaynaklarındaki Resulullah'ı tasvir eden rivayet metinlerinden hareketle kainatın efendisini tanımak ve tanıtmak yolu tercih edilmiştir. Biz bu sohbetimizde hadis kaynaklarımızda başta Enes bin Malik olmak üzere Hazreti Ali, Ebu Hureyre gibi sahabe vasıtasıyla nakledilen Resulullah'ın fiziki özelliklerini ve kişiliğine ilişkin tasvirleri genel hatlarıyla da olsa sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Peygamber Efendimizin adı Muhammed, Mustafa, Ahmet, Mahmud, Nebiyyüttevbe, Nebiyyürrahme. Rahmet ve merhamet peygamberi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ağız dolusu güldüğü asla görülmemiştir. Abdullah bin Haris, Resulullah'ın gülüşü sadece tebessümdü demişti. Peygamber Efendimiz ağız dolusu, yani kahkahalar atarak gülmese de yüzünden tebessüm hiç eksik olmamıştır. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü beni hiçbir isteğimden mahrum etmemiş ve beni nerede görseler gülümsemişlerdir demiştir. Peygamber Efendimiz hızlı yürüyen bir kimsedir, öyle ki arkasından gelenler ona yetişmekte zorlanırlardı. Yürüyüşü çarşıda İşi olan bir insanınki gibiydi. Tembelce değildi. Kibirli bir eda ile sağına soluna meylederek değil, bir yokuştan iner gibi yürürdü. Giyim kuşamında sadeydi. En sevdiği giysi gömlekti. Gömleklerin kol uçları bileklerine kadardı. Bera bin Azib en çok kırmızı desenli elbisenin ona yakıştığını söylemiştir. Konuşurken tane tane ve anlaşılır bir şekilde konuşurdu. Onun sözleri yapmacıklıktan uzaktı. Uzun konuşulması gereken yerde uzun, kısa konuşulması gereken yerde kısa konuşurdu. Bilinmeyen ve yadırganan ifadelerden kaçınırdı. Heyecanlandırıp galeyana getiren üsluptan özellikle sakınır, anlaşılması kolay sözler söylerdi. Onun sözlerine Allah sevgi lütfetmiş, hem kolay anlaşılır kılmış hem de tatlılık ve heybet bahşetmiştir. Hiçbir söz ustası onu mahcup edememiştir. O son derece kısa cümleciklerle uzun ifadeler beyan etmiş, sadece doğruyu delil getirmiş ve yalnızca hakikati dillendirmiştir. Hileden medet ummamış, kandırmaya yeltenmemiş, kaş göz oyununa asla meyletmemiştir. Konuşurken ne ağır kalmış, ne acele etmiş, ne uzatmış, ne kısa kesmiştir. İnsanlık onun sözlerinden daha yararlı, daha düzgün, daha tertipli, daha akıcı, daha tesirli, daha anlaşılır söz duymamıştır. Yemek yerken bir yere yaslanmaz, hiç kalkmayacakmış gibi iyice yerleşmezdi. Zemzemi ayakta içerdi. Normal suyu ise hem ayakta hem oturarak içtiği görülmüştür Peygamber Efendimizin. Zemzemi ayakta içmiş, normal suyu ayakta da içmiş, oturarak da içmiştir. Resulullah'ın ahlakı en güzel olandı. Hanımlarına karşı son derece kibar ve nazik. Aile fertlerine karşı çok şefkatli. Çocuklarını öpüp okşamayanların kalplerinden rahmet duygusunun sökülüp atıldığını söyler. İnsanlara merhamet etmeyene Allah'ın merhamet etmeyeceğini hatırlatırdı. Haya sahibi ve utangaçtı Peygamber Efendimiz. Kaba ve kötü sözlü değildi. İnsanların en güzeli, en cömerti, en yüreklisiydi. Kendisine yapılan hiçbir isteğe hayır demezdi. Bereket veren yağmur misali, insanlara her daim faydalı bir kimseydi. Asla intikam almazdı. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimizin hoşgörüsüne ve affediciliğine sadece Mekke'nin fetih günü takındığı tutuma bakılsa, sadece bu hadise bile onun mükemmel şahsiyetinin ve affediciliğinin en açık göstergesi olarak yeterdi. Zira o Mekke'ye çok büyük bir güçle girmişti. İşte o fetih günü Mekkeliler kenara çekilmiş sessiz sedasız akıbetlerini bekliyorlardı. O Mekkeliler ki bir zamanlar sırf Hazreti Peygamber'in peygamberliğini tasdik ettikleri, bir olan Allah'a iman etmeleri sebebiyle Müslümanları Mekke'nin sokaklarında abruk altına tutmuş, savaş meydanlarında nice Müslüman öldürmüş, ashab-ı kiram efendilerimize işkencenin her türünü reva görmüşlerdi. Kendisini yaralamış, hakaretler yağdırmış, suikast için işbirliği yapmışlardı. Peygamber Efendimiz ise muzaffer olarak Mekke'ye girdiği vakit onlara, "Kardeşim Yusuf'un, Yusuf Aleyhisselam'ın dediğini diyorum size. Bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir." demiş ve onları affetmişti. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz sustuğu zaman kendisinde bir vakar ve ağırbaşlılık, konuştuğu zaman da güler yüzlülük görünürdü. Sözleri sanki dizilmiş birer inci gibi dökülürdü dudaklarından. Peygamber Efendimiz yaratılış ve ahlak itibariyle insanların en üstünüydü. Yüzünde nur, sözünde kuvvet, lisanında güzellik vardı. Onu ilk defa görenler heyecan ve sevgiyle ürperir, onunla konuşunca hayran olurlardı kendisine. İnsanların en cömerti, en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısıydı. Onu anlatmak isteyen kimse, "Ben Resulullah gibi birini ne ondan önce ne de ondan sonra gördüm. Yani onun gibisini hayatımda görmedim." demekten kendisini alamazdı. Peki Hazreti Peygamber'in fiziki özellikleri nelerdi? İşte bunu öğrenmek üzere kıssadan hissemizi dinleyelim. Kıssadan hissemizin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, bugün bu bölümde sahih kaynaklar ışığında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın fizyonomisi, yani fiziki özellikleri hakkında bilgi sunmak istiyoruz sizlere. Peygamberimizin fiziki özellikleri konusunda özetle şunları söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz dikkat çekecek kadar uzun da kısa da değildi. Uzuna yakın orta boyluydu. Vücut yapısı olarak ne şişman ne de zayıftı. Güzel, ahenkli ve heybetli bir görünüme sahip olan vücudunun bütün organları birbiriyle uyumluydu. Uzunluğu genellikle kulak hizasını geçen saçları, siyah ve kıvırcıkla düz arasında hafif dalgalıydı. Saçlarını ortadan ayırır ve yanlara salardı. Vefat günlerinde bile saçında ve sakalında çok az sayıda beyazlık vardı. Yuvarlak yüzlü, duru beyaz tenliydi. Sahabe efendilerimizin anlattığına göre Peygamberimizin yüzü ayın 14'ü gibi parlardı. Daima güleç yüzlü ve sevecen bir yapıya sahipti. Alnı açık ve geniş, kaşları uzun ve kavisli, yani hilal kaşlıydı. Kaşları gür ve birbirine yakındı ancak çatık kaşlı değildi. Kirpikleri sık ve uzundu. Yaratılıştan sürmeli olan gözlerinin siyahı da, beyazı da belirgindi. Teni ve teri güzel kokardı. Elleri ipek gibi yumuşak ve hoş kokuluydu. Bir çocuğun başını okşasa, o çocuk güzel kokusuyla gün boyunca hemen seçilir, belli olurdu. Yolda karşılaştığı çocukların yanaklarına dokunarak sever, kokusu günlerce sürerdi. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen ay yüzlü, gül kokulu merhamet peygamberi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aile fertlerine ve ashabına olsun. Rabbim bizleri bu dünyada onun sünnetinden ve ahlakından, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Amin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Ne uzun ne kısa kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş, erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster, gönüller nurunla yıkanmak ister. Ümmetin üstüne titreyen sensin, müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref senin, burak senindir. Değerli dinleyicilerimiz, bir kısmını okuduğumuz Hayrettin Karaman hocamıza ait Şemail adlı şiirde de ifade edildiği gibi, Peygamber Efendimiz her daim etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şeyin yapılmasını istediğinde derhal yerine getiriyorlardı. Hazreti Peygamber'i görmüş, onunla uzun süre birlikte yaşamış birçok sahabi onun fiziki özellikleri, kişiliği ve mizacı hakkında sonraki nesillere birçok malumat bırakmışlardır. Ancak bu sahabilerden biri vardır ki Efendimizin kişilik yapısı ve dış görünümü onu ilk görüşünün akabinde veciz bir biçimde anlatmıştır. Asıl adı Atike binti Halid olan fakat daha çok Ümmü Mabet el-Huzaiye olarak bilinen hanım sahabi, Mekke ile Medine arasındaki bir mevkide kavminden biraz uzakta yaşardı. Çevresini olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Uzun yıllar Ümmü Mabed'in çadırı diye nam salmış, çadırının dışına çıkar çölden gelen geçenleri yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir, Amin bir Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt'la birlikte Mekke'den Medine'ye hicretleri esnasında yiyecek ihtiyaçları için Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Allah Resulü ona süt var mı diye sordu. Ne var ki o anda Ümmü Mabed'in evinde süt bulunmuyordu. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in isteğini karşılayamadı. Resulullah çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabed de o sürüden geride kalmış zayıf bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi, ey Allah'ım bu koyunu bereketli kıl diye dua ettikten sonra koyunu sağmaya başladı. Oradaki herkes o sütten içti. Nihayet Hazreti Peygamber yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed mübarek bir zat uğradı diyerek olan biteni tek tek anlattı. Ebu Mabed eşinin gelen kişiyle ilgili tasvirlerinden onunla ilgili anlatılanlardan sonra oraya uğrayanın Hazreti Peygamber olduğunu anladı ve o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir dedi. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz'i en iyi vasfedenlerden biri de Hint bin Hale'dir. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine Resulullah'ı bize tasvir et. Zira aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint şöyle demişti. Resulullah Efendimiz az konuşurdu. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Sözü uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi durur, kederlenirdi. Az bir nimet de olsa onu yermezdi. Hiçbir yemeği kötülemezdi. Tebessüm eder, güler ve güldüğünde dolu tanesi gibi bembeyaz dişleri gözükürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücuduyla birlikte dönerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen o selam verirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin önemli özelliklerinden birisi de ümmetinden hiçbir şeyi saklamaması, onlara daima yardımcı olmasıdır. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olur. Peygamber Efendimiz onların ihtiyaçlarını mutlaka karşılardı. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara cevap verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarınızı bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü bulunmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı emin adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunanlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzura gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, kanmış ve doymuş olarak ayrılırlar ve hep birer hayra yol gösterici olarak çıkarlardı Efendimizin huzurunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekileri hep muhabbetle muamele eder, onları hiçbir şekilde rahatsız edici bir davranış sergilemezdi. her toplumun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. İnsanları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeye de tepkisini gösterir ve onu çürütücü bir tavır takınırdı. Bütün işleri uyumluydu Peygamber Efendimizin. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte dururdu. O her durum karşısında tedarikliydi. Her problemin çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi başkalarına iyiliği en yaygın olanlardı. Yine onun nezdinde mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve insanlara yardım elini uzatan kimselerdi. Resulullah'ın kalkması da oturması da zikir üzereydi. Toplu halinde bulunan bir topluluğa varsa baş köşeye geçmez, meclisin hemen bir kıyısına oturuverirdi. Çevresindekilerin de böyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki birlikte olduğu kimselerin hepsi de Resulullah katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse Peygamber Efendimizin yanında çok otursa o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Fakat hiç boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki bugünkü tabirle adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet, sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterirler, küçüklere de merhamet ederlerdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanırlar, özellikle garip olanlara ayrı bir ilgi gösterirlerdi. Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerine gelince o her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve alçak gönüllüydü. Asla asık suratlı, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulucu değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayat kırıklığına uğratmaz, onları isteklerinden tamamen mahrum bırakmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani, yani boş söz. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve kimsenin ayıbı ile gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Ümmetine de bunu öğretir, bunu tavsiye ederdi. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. Peygamber Efendimiz konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerinde kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alır, ashab onun huzurunda konuşurken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. Yine şayet Konuşan içlerinden birisi ise onun sözünü bitirinceye kadar hepsi can kulağıyla konuşanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilgi görürdü. Ashabın güldüklerinde kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla patavatsızca sorularının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi Peygamber Efendimiz. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermezdi. Hazreti Peygamber şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Peygamber Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşulursa o zaman ya konuşanı ikaz eder ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin fiziki ve beşeri özelliklerini anlatmaya gayret ettik dilimizin döndüğünce. Allah Teala Peygamber Efendimizi bize üsvetün hasene, yani en güzel örnek olarak göndermiştir. Rabbimizden dileğimiz onun ahlakı ile ahlaklanmak, onun sünnetine tabi olmak ve şefaatine nail olmaktır. Her daim bunu dileyelim, bunu isteyelim, bunun için dua edelim Rabbimize. Ve Rabbimiz inşallah bize bunu lütfetsin, nasip eylesin. Rabbim bizi Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklandır ve bize onun şefaatini nasip eyle. Amin. Bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi Fatih Koca'dan Mestane Gönül ilahisini dinleyerek soluklanalım. İlahi arasından sonra da programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edelim.
Vaslı zişanda, rahı seyranda, vaslı zişanda, rahı seyranda, hatırı canda, divane gönül hatırı canda, divane gönül. Bedri mesfetti, sırrı nakşetti. Bedri mesfetti, sırrı nakşetti. Neyzen meşketti, mestane gönül. Neyzen meşketti, mestane gönül. Hu Allah, illallah, illallah, hu Allah. Allah illallah, illallah hu Allah.
Ey gönül, bakma cihane. Gün gelir seyran. Servetü saman gider. Hazır ol mevte kelami, gafil olma bir nefes. Dost gider, düşman giden, ah ya, gider. İhvan gider.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, hocam vefat edenler için 7. 40. ve 52. gün duası var mıdır? Hakikaten ben bu soruyu çok sevdim. Çünkü bu çok yaygın, çok sıkça sorulan bir soru. 7. 40. ve 52. gün duası var mı? Dini dayanağı nedir hocam bunun diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, bir kimsenin ölümünün 7. 40. ve 52. günü şeklinde zamanlar tayin edip bu zamanlardan özel merasim yapma şeklinde uygulamaların hiçbir hükmü, dini bir dayanağı yoktur. Ölen bir Müslümanın usulüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır. Bunun dışında yapılması zorunlu olan bir şey yoktur. Ancak sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere hayır yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle dua da edilebilir. bu konuyla ilgili söyleyebileceğimiz bundan ibaret. Diğer bir sorumuz, uzanık vaziyette zikretmek, Allah'ı tesbih etmek veya dua etmekte bir sakınca var mıdır hocam diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, ayakta, oturarak veya yatarak zikir yapılmasında, dua edilmesinde bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim'de onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar buyurulmaktadır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar ayaktayken, otururken, yanlar üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Bera bin Azib radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatağına uzandığında sağ taraf üzerine yatar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızan isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayandım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınacak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Dolayısıyla yatağımıza uzanırken bu şekilde Allah'ı tesbih etmekte ve dua etmekte bir sakınca yoktur. Şimdi bazı dinleyicilerimiz, hocam siz oradan söylüyorsunuz ama bu duaları biz aklımızda tutamıyoruz diyorlar. Bu normaldir. Ya dinlerken kaydetmek gerekir ya da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ana sayfasında podcast bölümünden programlarımızın tekrarlarını dinleyebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Bu vesileyle bunu da size hatırlatmak istiyorum. Bir başka soru, salanın anlamı ve dindeki yeri nedir hocam diye soruyor. Bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde okulan sala şu anlama gelmektedir. Salat ve selam, Allah'ın rahmet ve esenliği sana olsun ey Allah'ın elçisi, sevgili kulu, geçmiş gelecek bütün insanların hayırlısı. Salat ve selam bütün peygamberler olsun. Hamd de alemlerin Rabbi Allah'adır. Ona şükrederiz. Dolayısıyla sala, değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'e selam ve övgüdür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber'e çeşitli durumlarda salatü selam getirilmesi tavsiye edilmiş ise de ne asr-ı saadette ne de ilk dönemlerde camilerde sala okunmuştur. Yani o dönemlerde, Peygamber Efendimiz döneminde, sahabe döneminde sala okunmamıştır. Bununla birlikte kitap ve sünnette Hazreti Peygamber ve diğer peygamberlere salat getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok sala metni var ola gelmiştir. Bu bağlamda 1300-1400 yılları arasında Memlük sultanları zamanında sala konusunda yerleşen uygulamalarla ilgili adetler çeşitli şekillerde günümüze kadar ulaşmıştır. Böyle çok özel zaman dilimlerinde salanın okunmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bundan sonraki sorumuz gene çok güncel bir soru. Çok güncel hakikaten. Karınca duası diye bir dua var mıdır hocam diyor. Birçok insanın bürosunda, ofisinde, çalıştığı odasında, evlerinde karınca duası diye bir dua var. Seyircimiz, dinleyicimiz de diyor ki karınca duası diye bir dua var mı hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, halk arasında Hazreti Süleyman döneminde yaşanan bir kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olarak inanılan ve bu sebeple karınca duası denen dua güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği Esma-i Hüsna'dan bazılarının sıralanması, Allah Teala'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca bulunmadığını söyleyebiliriz. Ancak söz konusu olan duanın, söz konusu olan duanın Hazreti Peygamber'den rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadıyla kullanılması dinen caiz değildir. Kur'an'ı makamlı okumanın bir hükmü nedir hocam diyor. Kur'an okumak ayet ve hadislerde üzerinde hassasiyetle durulan ibadetlerdendir. Kur'an'ı okumak, okunan Kur'an'ı dinlemek ve ayetler üzerinde düşünmek, öğütlerine sımsıkı tutunmak yine Kur'an'ın emridir. Ayeti kerimeler Kur'an'ın tertil üzere okunmasını istemiştir. Bu nedenle İslam alimleri Kur'an'ın medlere ve tecvide ve vakıflara riayet ederek tane tane okunmasının sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu okuyuş Kur'an'ı anlama amacı ile en uygun okuma biçimidir. Hazreti Peygamber de Kur'an'ı güzel sesle ve makamlı okumayı teşvik etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Serpil Kızılpınar'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi sizleri Erkan Mutlu ile Zikredelim Dost Seni ilahisiyle baş başa bırakıyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Ya Allah, mennan Allah, illallah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.